Ayrım 20.
Bölüm 38. Ben odaya girip yere dağılmış kağıtların üzerinden yürüyerek Peter'a bir klasör uzattım. Deneyleri basit kobaylar üzerinde yapmıyorlar Peter. Peter belgeyi alarak personel fişlerinin üzerinde açtı. Nasıl yani? Lionel Schweitzer'ı hatırlıyor musun? Evet, Grom'un işe aldığı Johnny. Hayır, onu işe almak yerine kobay olarak kullanmış. Estevenard'ın notlarında söz ettiği örnekler. Tüm Avrupa'dan seçilmiş caniler. Bu işte milyonlarca avro dönüyordu. Çünkü bu adamları toplamak için çok büyük çapta bir operasyon gerçekleştirmek gerekiyordu. Yeniden yönlendirme operasyonu. Bu adamların çoğu hapishanede ya da psikiyatrik kliniklerinde ölmüş. Birçoğu da intihar etmiş. Saçmalık diye bağırdı ben. Onları iç güvenlik servisleri ve Avrupa Komisyonu Ceza Mahkemesi Başkanı Lemoyle'in gözetimine vermek için intihar ettiklerine inandırmaya çalıştılar. Ona ihtiyaçları olduğunu söylesen şaşardım. Mümkün olduğunda hapishane müdürlerine ödemeler yapmış. Dürüst olanlara denk geldiğinde başhekimlere, gardiyanlara rüşvet vermiş. Hatta nasıl bir işe bulaşmakta olduğunu bilmeyen tutukluyla doğrudan ilişkiye geçerek kaçırma planları uygulamışlar. Resmi olarak bu adamların %80'i hapishanede ölmüş görünüyor. Ama Lemoyle ve Grom'un ekibi bu sözde cesetlere el koymaktaydılar. Üstelik işin içinde kim vardı biliyor musun? Hayır, Alman gizli servisleri. Kendi uyruklarından 6 kişinin tahliyesine yardım etmişler. Tüm bu canilerin bir ortak noktaları daha var. Son derece tehlikeli oldukları kabul ediliyor. Bunlar seri katiller. Anlıyor musun? Seri katiller. Grom bu canilerin 25'ten fazlasını 9 Avrupa ülkesinden getirtmiş. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Bu tür katillerden olduklarına dair güçlü şüpheler bulunan ama kanıt olmadığı için serbest bırakılan 9 başka adam ortadan kaybolmuş. Ya da onlar da intihar etmişler. Schweitzer de bunlardan biri. Grom 30'dan fazla cani alıp götürüyor ve kimse hiçbir şey fark etmiyor öyle mi? Tek bir gazeteci bile böyle bir işe burnunu sokmuyor ha? Nereden akıllarına gelirdi? Bununla birlikte operasyon yalnızca 10 ay sürmüş. Sadece Lozan Kriminoloji Enstitüsü konuya değinmiş. Her halükarda bulduğum raporlarda olanların hepsi bu kadar. Enstitü seri katilleri arasında daha önce hiç görülmemiş bir intihar dalgasından söz ediyor. Bunu da kişiliklerindeki dengesizliğe, umudun olmayışına ve pişmanlıktan çok utanca bağlıyor. Saldırganlık ve insani şiddet üzerine inceleme konusu olarak seri katillerden daha iyisi olabilir mi? Grom alışveriş listesini hazırlamış. Adamlar da ona hizmet etmişler. Bu işin altında Fransız ve Alman gizli servislerinin olduğunun teyidi bu. Anlıyor musun? Demek istiyorsun ki bu tamamen gerçeküstü bir durum. Ama operasyon bir kez olsun çuvallasaydı bunun yaratacağı skandalı düşünebiliyor musun? Bütün dünyada yankı uyandırırdı. Onlara güveniyorum. Her seferinde iyi örgütlenmiş, bağımsız bir birim işi üstlendi. Çuvallasalardı kimse bu işin resmi zevata kadar uzanabileceğini düşünmezdi. Hapishanedeki canilere aşık olup onlarla evlenen şu kadınlar gibi seri katillerin fanatiği bir grubun çılgınlığı olarak gösterilirdi. Peter zamanı dondurmak ister gibi işaret parmağını havaya kaldırdı. Dur bir saniye dedi. Gerland'ın korumalarında Alman aksanı var hatırlıyor musun? Matthias, bu durumla bir ilgisi olduğunu mu sanıyorsun? Koşulları bir araya getiren mutlu tesadüf fikrini sevmem. Keşfettiğimiz şeyler konusunda ağzımızı sıkı tutmamız için bir neden daha. Gizli servisler arasındaki bir hesaplaşmada kendimi kapana kısılmış bulmak istemem. Grom'la konuşmamız lazım. Pes etmişken işbirliğine yanaşması daha muhtemel. Gerland yanımızda olmasın diye belirtti Peter. Grom ona hiçbir şey söylememiş olabilir. Konu üzerinde birkaç kere o da biz varken konuştu. Bize iletmek istediği bir mesaj var bence. Ona zaman tanımalıyız. Grom işbirliği yapmak istiyor ama Gerland'ın önünde değil. Peki nasıl yapacağız? Gerland onun peşinden hiç ayrılmıyor. Hatta uyuduğu zaman bile adamlarından birini onun odasının önüne dikiyor. Peter saatine baktı. Neredeyse öğlen 1'e geliyordu. Öğle yemeğini her zaman geçiyor diye hatırlattı. Gel, belki de onu henüz kaçırmamışızdır. Basamaklardan uçarcasına çıktılar. Mutfakların bulunduğu bölüme ulaşmak için koridorlardan hızla geçtiler. Peter bir tepsi alıp yiyecekleri içine gelişigüzel attı. Sonra hızla köprüye çıkan büyük merdivenin dibine geldiler. Peter beni az ışıklı küçük bir odaya soktu. Böylece 10 dakika kadar kapı aralık halde sabırla beklediler. Uzun süre bekleyebiliriz diye sabırsızlandı ben. Çoktan inmiş olabilir ya da gelmeyebilir. Üst katta bir kapı gıcırdadı ve basamaklarda ayak sesleri yankılandı. Peter görünmemek için iyice kayınbiraderine yapıştı. Gerland burnunu temizleyerek önlerinden geçti. Adam gözden kaybolur kaybolmaz Peter odadan çıkıp büyük salona giden merdivenleri tırmandı. Gerland'ın korumalarından biri kapının çifte kanadı önünde sıkıntıdan patlamış vaziyette oturmaktaydı. Peter yiyecek tepsisini ona gösterdi. ''Buradalar mı?'' diye sordu. ''Monsieur Gerland aşağı indi. Ona rastlamadınız mı?'' Alman aksanı Peter'ı afallattı. Hayır, Benjamin'le ben bir dakika önce tuvalette bir konu hakkında tartışıyorduk. Biraz farklı kaçırmış olmalıyız. Eğer rahatsız olmazsanız onu burada bekleyelim. Oldu bittiye getirilen bekçi köpeği tereddüt etmedi. Peter ve benden kuşkulanmak görevine dahil değildi. Onlara kapıyı açtı. Grom, boş gözlerle seyrettiği puslanmış pencere camlarının karşısındaki bir köşedeydi. Yüzü çökmüş haldeydi. Yiyecek getirdim dedi Peter. Yaklaştı ve Grom'un bir eliyle radyatöre kelepçelenmiş olduğunu fark etti. Avrupa Komisyonu'nda gündelik yöntemlerden biri mi bu diye sordu Peter tepsiyi onun önüne koyarken. Yoksa Alman haber alma örgütlerine özgü bir şey mi? Grom yalnız olup olmadıklarını kontrol ettikten sonra konuştu. BND'yi biliyor musunuz diye sordu cevap beklemeksizin. BND, Almanya Dış İstihbarat Servisi. Gerland bir Alman ajanı mı? Elbette değil. Buna karşılık üç arkadaşı. Onlar hakkında o kadar kesin konuşmazdım. Yeniden yönlendirme operasyonunu biliyoruz. Grom onayladı. Pek şaşırmışa benzemiyordu. Demek bodrum katını buldunuz. Size iki tercih hakkı kalıyor. Ya bana yardım edeceksiniz ya da bir kibrit çakıp dosyaların hepsini yakacaksınız. Başka bir tercihim var diye lafı gediğine oturttu Peter. Bize her şeyi anlatın, kararı sonra verelim. Her halükarda durum göz önüne alınacak olursa kaybedecek pek bir şeyiniz yok. Grom zorlukla yutkundu. Benzi solmuş, gözleri kızarmış ve dudakları morumsu bir renk almıştı. Peter, Gerland'ın soru sormaktan öteye gitmiş olabileceği konusunda tereddüte kapıldı. Doktor Grom, size kaba davranıldı mı? Diye sordu. Bu konuda tasalanmayın. Gerland'ın bekçi köpekleri, onlar değil mi? Sırtını döner dönmez o zavallı serseminkinden daha anlamlı sorular sormayabiliyorlar. Peter başını iki yana salladı. Pislikler diye mırıldandı. Gaia teorisinden söz edin bize diyerek araya girdi ben. Grom sırıttı. Gaia teorisi diye tekrarladı. Sizin geldiğiniz gün tek olan kopyayı yok ettim. Gerland ağzıma gem vurmadan önce bütün yapabildiğim bu oldu. Skolet mi söz etti size bundan? Evet, siz onu infaz ettirmeden önce dedi ben. Yanlış şeyler kuruyorsunuz. O işle benim hiç alakam yok. Peki ya teknisyenleriniz? Hepsi asker. Öldürmeyi biliyorlar. BND'nin adamları peşlerini bırakmıyor. Nasıl yapacaklardı ki? Sizin şu olmayacak düşleriniz. Özür dilerim. Doğru ya, siz masum ve kusursuzsunuz diye işe alaya vurdu ben. Grom aldırmadan sözünü sürdürdü. Seri katillerin sayısında artış olduğunu ortaya koyan ilk istatikçi ve suç bilimciler bozgunculukla suçlandılar. Onlara sayıda artış olmadığı ama zaman geçtikçe suçluların daha kolay bulunup ortaya çıkarıldığı cevabı verildi. Oysa 1960'lardan itibaren seri katillerinin sayısında bizim araştırma sonuçlarımızdan bağımsız olarak yavaş yavaş artış görüldü. Yüzyıllık mahkeme arşivlerinde bunları saptamak her zaman zor olsa da birçok araştırma, kurban ve özellikle de katil sayısının dökümünü yapabilmek için şiddet sonucu ölüm kayıtlarını, davaları, mahkumiyetleri, tutuklamaları ve benzeri vakaları ele aldı. Özellikle de sabıkası çok olanlar. Seri denilen katiller konusunda arşivler çok geniş tutuldu. Savaşlar yüzünden bu veriler yok oldu elbette. Ama genel olarak 17. yüzyıldan 60'lı yıllara gelinceye kadar nüfus oranına göre bu tür katillerin sayısında fazla bir değişiklik olmadığı kabul edilebilir. Canavar efsanelerinin çoğunun gerisinde aslında bir caninin yattığını kanıtlamaya çalışan tezleri gözden geçirdik, dedi Peter. Grom'u işin özüne getirme isteğiyle. Gerçek şu ki dünya nüfusundaki artış göz önünde bulundurulsa bile 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren seri katil sayısı giderek artıyor. Bu gelişmenin gerekçeleri üzerine bir varsayım mı? Diye sordu Peter. Adam Smith'in eserlerini okudunuz mu hiç? 18. yüzyılın ünlü bir ekonomistiydi. İnsanı mantığı olan bir hesap makinesi gibi tarif etmiştir. Adam Smith'in adlandırdığı biçimiyle bu Homo economicus'un psikolojisi çıkarlarının geçerliliğine indirgenmiştir. Toplumsal derinlikten yoksun bu insan sadece arzularının peşinden gider. Düşünüyorum, öyleyse varım. İstiyorum, öyleyse varıma dönüşür. Zorlama bir görüş bu diye dalga geçti ben. Felsefi ve indirgemeci. O dönem için belki. Ama bugünkü toplum insanına bakın. Bense tam tersine Adam Smith'in dönüşeceğimiz tüketicileri tarif ettiğini düşünüyorum. Her durumda daima çıkarının peşinde koşan bireyler. Neden bu malı şu kişiden değil de bu kişiden alayım? Niçin bu bilgileri vereyim? Neden bunu değil de şunu yapmalıyım? Bu ya da şu insandan çıkarım nedir? Hesapçı bireyleriz biz. Kendi içine, kendi arzularına dönük, olabildiğince az ödemeye çalışan, nasıl daha fazla para kazanacağını hesaplayan, etrafındaki insanlardan hangisinin kendisine yardım edeceğini, bilgi vereceğini tartan bireyler. Herkesin kendi mülküne, kendi arzularını doyurmak için, kendi arabasına, kendi CD'lerine, istediğini seyredebilmek için daha fazla kanalı olan, kendi televizyonuna sahip olduğu maddecilikle vurgulanan bir kişisel içe kapanma. Bir biçimde simit, baskın gelecek ekonomik piyasanın mutlaka insan doğasına en yakın piyasa olacağını öngörmüştü. 19. yüzyıl bununla mücadele etti diye hatırlattı Ben. Sosyalizm ipini koparmış, liberal kapitalizme karşı başkaldırdı. Sonuç ne oldu peki? İsterse devlet sorumluluklarını üstlenip sosyoekonomik bir dengenin teminatı olsun. Bugünkü hükümetlere bir bakın. Dünyayı kim yönetiyor? Şu siyasetçiler ya da onların kampanyalarını finanse etmiş olan büyük sanayi grupları mı? Lobiler ülkeleri yönetenlerden daha güçlü hale geldiler. Devlet yönetiminde çalışan biri terazinin ağır basan kefesinin emrinde ise denge diye bir şey olur mu? Bunun bizimle seri katillerle alakası ne diye sordu Peter. Oraya geliyorum. Ta çocukluktan itibaren bizi şekillendiren sosyoekonomik bir sistemde yetişiyoruz ve bu 200 yıldır böyle. Ekonominin zaman içinde istemeden tetiklediği toplumsal dönüşüm kimseyi kaygılandırmadı. Birleşik Devletler'in temel aldığı ekonomik model kar etmeye dayalı bir model. Sonunda kazanç elde etmekten başka bir şey düşünmeyen yatırım gruplarının modeli. Önemli olan sadece sonuç. Uç durumlara, yasa dışı faaliyetlere böyle varılıyor. Ama daha da önemlisi bu baskı tüm toplumsal piramit üzerinde uygulanıyor. Toplumun en geniş kesimi üzerinde. Bu şekilde eğitildiğimizden sonuç kültürü düşünce sistemlerimize nüfuz etmiş durumda. Ahlakın da bu sistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemeye ayrıca gerek yok. Ne pahasına olursa olsun tatmin göklere çıkarıldı. Amerikan ilkelciliği yine de varlığını sürdürüyor diye karşı çıktı Ben. Bazı erdemlerin savunucusu olduğu iddiasında. İlkecilik genellikle ikiyüzlüdür. Bir aşırılığın bir diğerine verdiği cevaptan başka bir şey değildir. Ama ülkenin tamamı ne pahasına olursa olsun sonuca ulaşma dinamiğinin bir parçası olmuştur. Günler yıllar içinde nasıl gerçekleşeceği pek önem taşımadan amaçlara ulaşmaları için milyonlarca insanın her sabah korkunç bir baskıya maruz kalmaları zihniyetin değişmesine yol açar ve 50 yıl sonra dönüşmüş olan bir kuşağın zihniyetidir. Eğer sizi doğru anlıyorsam diye araya girdi Ben, bu saplantı seri katil olgusunu destekleyecek derecede insani değerlerin hiçe sayılmasına yol açıyor. Öyle değil mi? Diyelim ki onların ortaya çıkmasına elverişli bir zemin hazırladık ve bu şema Avrupa'ya ulaşmakta gecikti. Bu yüzden seri katil olgusu bizde uzun süre çok daha marjinal kaldı. Ama zaman değişti. Sosyoekonomik dönüşüm küreselleşme ile birlikte sonunda bizde yuttu. Sizin Gaia teoriniz bu mu? Dedi Peter kuşkuyla. Hayır, onu açıklamak için önce çerçeveyi çizmeliyim. Bu amaçla Monsieur Clary'nin geçen ay hayvan tarafından ehlileştirilen çocuk başlıklı bir makalesinde açıklamış olduğu şeyi bize kısaca hatırlatmasını isterdim. Ben afallamış gibiydi. İyi bilgi edinmişsiniz. Olsa olsa 100 kadar kişi okudu makalemi. Bu konuda ne söylememi istiyorsunuz? Yazmış olduğunuz şeyi bize özetleyin ki Profesör De Wong bizi takip edebilsin. Pekala. Ben bilinen teorileri açıklıyordum. İnsan daima vahşi bir hayvandır. On binlerce yılı doğada geçirdik. Hayatta kalmak için mücadele edip yaşamak için diğer türleri yedik. Geçmişte yırtıcı avcılar olduğumuz içindir ki bugün bu durumdayız. Birkaç yüzyıllık temiz medeniyet süresince genetik hafızamızın bütün hoyratlığın bizi besin zincirinin tepesine yerleştiren korkunç avcı içgüdüsünün kökünü kazıdığını düşünmemiz mümkün değil. İnsan doğar doğmaz kendini engeller. Öğrenilmiş rollerle çevrili buluyor, eğitiliyor. Ana babası ve bütün toplumsal ilişkileri çocuğun ilkel içgüdülerini azami ölçüde ortadan kaldırarak onun içinde medeniyetin kök salmasını sağlıyorlar. Medeniyet kavramı başlangıçta nazik bir durum sergiliyor. Mesela çocukların arkadaşlarından dayak yediği anaokulu hikayelerini sık sık duyarız. Bazen dayağı atan bir gruptur ki bu süre etkisidir. Bazen de hala canlı olan avcı içgüdüsüne sahip tek bir çocuktur. Bu saldırıların önemli kısmı biraz yalnız okula alışma zorluğu çeken çocuklara yöneliktir. Mızmızlanır ya da diğerleriyle temasta olmak istemezler. Böylece kendilerini çekip diğer çocuklardan uzaklaşırlar. Çocukta hala mevcut olan avcı içgüdüsü için kolay birer av haline gelirler. Anaokulundaki küçük çocuklar elbette kana susamış canavarlar değildir. Ama medeniyetin insanın içine yer etmesi için zamana ihtiyaç olduğunu güzel bir biçimde kanıtlarlar. Bazen de medeniyet tutunamıyor diye onun sözünü tamamladı Grom. Çevre ya da ana babalar yüzünden vahşi yan yetişkinde canlılığını koruyor. Bizim seri katillerimizin durumu bu. Neden bu açıklamayı istediniz benden? Diye sordu Ben. Birazdan anlayacaksınız. Tüketici hesap makinesi sistemimiz en büyük düşmanımız olan pazarlamada patlama yaşanmasını sağladı. Aşırı tüketimle gözleri körleşen bizler gereken yerlere ahlak duvarları çekmeyi bilemedik. Özellikle de çocukları hedef alan pazarlama girişimleriyle mücadele etmeliydik. Çünkü bu çocuklarda sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi avcı içgüdüsü ve medeniyet kavramları yerli yerine oturmamıştır. 70'li yılların sonuçları oldu sonunda. Çocukları hedef alan pazarlama gelişerek 80'li yıllarda açıkça aşırı saldırgan bir hal aldı. Çocuklara yönelik reklamlarla kesilen televizyon şovları giderek daha incelikli ve yönlendirici olmaya başlayan ve iletişim kampanyalarının eşlik ettiği reklamlar, oyuncaklara dönüştürülen ürünler, mesela tarım gıda sektörüyle gerçekleştirilen ticari ittifaklar, hepsi durmadan aynı mesajı kafalarımıza kazıyor. Tüketin, satın alın. Sonra da bu itkileri frenlemek ana babalara düşüyor diye belirtti Peter. Teoride öyle. Pratikte ana babaların çoğu çocuklarının Noel için istediği şeyi sonunda alıyor. Sadece ağlayıp sızlamalarına bir son vermek için bunu yaptıkları da oluyor. Kısacası 90'lı yıllarda bu genç müşterileri sadık kılmak için stratejik bir savaş sürdürüldü. Daha da beteri, televizyon yayınlarının büyük desteğiyle İş çocuklara kadar vardı hatta. Bu sistemin açık sonuçları oldu. Ama bu sonuçlar sorumluları hakkında kuşku uyandırmadı. Haklı olarak üstelik pazarlama mensuplarının tek yaptığı şey kendi hissedarlarını memnun etmek isteyen patronlarca saptanmış hedefe ulaşmaktı. Bir kez daha kimse kötülüğü dert etmiyordu. Önemli olan yalnızca hemen sonuca ulaşmaktı. Çocukları çok hızlı dönüşecekleri geleceğin tüketicileri yapma, elbette ahlak kuralları hiçe sayılarak kötülüğü dışında ne kötülük var bunda? Diyerek şeytanın avukatlığını üstlendi Peter. Milyonlarca çocuk pazarlama sistemi tarafından eğitildiler profesör. Çocuklarınızı her gün reklam kampanyalarının entrikalarıyla yüz yüze getirdiğinizde farkında olmadan onları sadık birer müşteri haline getirmekle kalmayıp aynı zamanda bir davranış aşılıyorsunuz. Bunu istiyorum. İyi olmak için tüketmek lazım. Şu oyuncağa sahip olmak, şu şekeri yemek. İstiyorum. Ben, bana. İhtiyacım var. Çok küçük, fazlasıyla küçük yaşlarda bu gizli bencilliği geliştiriyorlar ve bu durumda sorgulanmaya başlanan şey boyun eğen ya da bitmez tükenmez mücadelelere girişen ana babaların otoritesi oluyor. Çocukta istekleri, şekillendirilmiş ihtiyaçları konusunda bencilce bir içe dönüşün ortaya çıkması çok erken yaşlarda teşvik ediliyor. Yavaş yavaş kişiliğinin tüm bir parçası evrim yolunda inanılmaz bir hızla dönüşüyor. Artık dünyamızı yöneten iletişim hızı bu. Bu çocuklar Adam Smith'in tasvir ettiği insanlar haline geliyorlar ve bu sefer durum felsefi olmaktan çıkıyor. Artık bunlar basit mantıkla çalışan hesap makineleri değil. Daha beteri, bir kendilik aşırılığı, tehlikeli bir narsizm söz konusu. Bir kişisel tatmin kültürü. Grom, Peter'ın getirdiği tepsiden bir elma aldı ve sözünü bağlarken elmayı parlattı. Bu bencil tatmin dinamiği arzuya tapmayı getirdi. Karikatürize edersek, bu biçimde eğitilen gençler arzularını diğer insanlar ve yasalar da dahil her şeyin üzerinde tutuyorlar. Böylece kötü yapılanmış bu çocukların büyük bir yüzdesi mihenk noktalarını yitiriyor. Bu toplumda kendilerini kötü hissediyor, kendi işlerine kapanıyor ve olguyu daha da belirgin hale getiriyorlar. Suç sarmalının içine hapsoluyorlar. Dünyada şiddet böyle patlak verdi ve seri katillerin ortaya çıkışını giderek kolaylaştırdı. Seri katil dediklerimiz tam olarak şöyle tarif edilebilir. Diğer her şeyin önünde gelen zevklerini saplantı edinmiş kişi ve eskiden çok düşük olan bu yüzde durmadan artıyor. Seri katil sayısındaki artışı böyle mi açıklıyorsunuz diye şaşırdı Peter. Hayır, tohumun patlamasına elverişli olan koşulları açıklıyorum ben. Çünkü seri katil sayısının düşünülenden daha çok olduğunu size söylemiştim. Aslında ekonomiyi çökertecek bir panik ya da bir paranoyadan kaçınmak için halka açıklanmamış olan bazı araştırmalara göre bu katillerin sayısında artış olmadı. 20 yıldır tam anlamıyla bir seri katil patlaması gerçekleşti. Üstelik her şey bunun sadece bir başlangıç olduğuna inanmamızı sağlıyor.